Beşinci ayrım.
Baba yasaları, ana sözleri adlı kitaptan. Bir gece kentteki bütün evlerin elektrikleri kesildi. Televizyonlar karanlık birer kutuya dönüşünce ayrı ayrı odalarda geceleyen anneler, babalar ve çocuklar mumların çevresinde bir araya geldiler. Annelerle babalar ertesi sabah işlerine giderlerken bindikleri belediye otobüslerinde, servis araçlarında, özel otomobillerde birbirlerine aynı şeyleri söylediler. Çocuklarımızı ne kadar ihmal etmişiz. Dün gece onlarla saatlerce konuştuk. Masallar anlattık. Nasıl sevindiler. Nasıl mutlu oldular bir bilseniz. İyi ki elektrikler kesilmiş. Çağdaş dünya adı verilen duygu hurdalığının insanları olarak çocuklarımıza ancak elektrik kesildiğinde yaklaşacak kadar yabancılaştık. Yolda bir kaza gördüğünde koltuklar kirlenir diye yaralıları arabasına almayanlar da var aramızda. Komşu evde bir bebek doğduğunu ancak bakkalda çalışan çocuğun eve getirdiği çocuk bezlerini görünce anlıyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumdaki köle-efendi ilişkisini farkına varmadan kör edici bir ayna gibi evimizde çocuklarımıza yansıtıyoruz. Ve ayna çatladığı zaman çocuklarımızı göremiyoruz içinde. Kendi acımasız kimliğimiz parçalanan bir kemik gibi yerlere saçılıyor. Bütün bunlara karşın çocuklar, biz onların beyinlerini ve yüreklerini kirletene kadar yaşama ilişkin ince sözler edip küçük dil yutturan yaklaşımlarla çelişkilerimizi ortaya döküyorlar. Kimi zaman bir düşünür, kimi zaman bir şair, kimi zaman da yedi cücelerden biriymiş gibi konuşuyorlar. Oktay Rıfat, Gerçek ya da Düş, Çetrefil Sorunları, Çocuklarla Ozanlar Çözer Anca, der. Yalan mıdır? Ali Cengiz Kan, Sokaklardan adlı şiirinde, çetrefil sorunları çözen bir çocuğun mızıkasını çalar. Bir çocuk, sanırdı ki tepeler daha sıcak olacak, güneşe yakınlığıyla överdi evlerini. Bir çocuk, isterdi ki kar yağınca aşsın dizlerini. Kardan adam yaptı da karlı adamı görmedi. Bir çocuk, camların da buzdan yapıldığını sanır. Güneş açtığında bir hüzün kaplardı içini. Bir çocuk, ayı gecelerin güneşi olarak bilirdi. Coğrafya dersinde bile düşüncesi değişmedi. Bir çocuk, konuştuğunda söz havada asılır kalır sanırdı. Bilinçten topladı sonra tüm söylediğini. Bir çocuk, radyoyu ilk gördüğünde içinde adam vardı sandı. Televizyonla bunu kanıtladığını sandı. Bir çocuk, kızları kötü sakızdan da beter bilirdi. Nefret ede ede daha altısındaydı, sevdi. Bir çocuk, derdi ki, bozuk göze yararı yok gözlüğün. İlk hatasını galiba bu inançla işledi. Şairin bu şiiri yazdığından beri hiç büyümediği söylenir. Doğru mudur? Cengiz Kan, yaşamı tanımlarken de bir çocuğun saçlarına takılır. Kısa pantolonlu bir şiirdir, dizleri görünür. Sıyrık içinde, yara bere içinde. Yeni açılmış kurşun kalemiyle yazılır, kültür. Ve bir ilkokul çocuğunun kokusu göğsünde. En eski yazıtlarda o vardır, en yeni hüzünlerde o. En bilinendir ve hiç bilinmeyen. Haşarıdır, deneyimsizdir. Bir çocuk gibi ve saçlarındaki ak teller de ondandır. İlhan Berk, üstünü başını yırtmış çocuktur, şiir der. Yalan mıdır? İlkin çocuklardan korun, sonra çocukları koru, demişti Karl Kraus. Yalan mı? Melisa Gülpınar, nedir sönen de yaşam oyununun çocukların iki dudağı arasında gezindiğini anlatır bize. Çocuk kibriti çakar, ne ışık ne alevdir isteği. Her oyunun başı ve sonu, üfleyip söndürmenin keyfi içindir biraz da. Çocuk kendisinden bile saklar bu gerçeği. Yaşam, çocukların elinde yanık uçlu çöpü kalan, büyüklerin üfleyerek söndürdüğü bir kibrit alevi değil midir? Yanının yandığıyla kaldığı da yalan mıdır? Bir aforizma, çocuk sınıfı sınıfta kalıyor. Doğru mudur? Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır dediydi Edip Cansever. Çok sonraki gülüşün bir gün yüzümüzde belireceği doğru mudur? Kölelerin çocukları zaman zaman kralların çocuklarından daha mutluydular. Hem daha da çoktu onlar demişti Jacques Prévert. Haksız mıydı? Can Yücel bir şiirinde 6 yaşındaki Mustafa Haznedar'ı konuşturur. Dünyayı gezmeye çıktım. Trene bindim, gittim gittim gittim, rayından çıkmış bütün. Rayından çıkan bu dünyada çocukluğunu kahramanca korumaya çalışanlardan biri de bu yazının yazıldığı andan başlayarak hep 4 yaşında kalacak olan oğlum Fırat'tır. Fırat'ın dünyanın çatlayan aynısına çipil çipil bakal gözlerinden söz etmeden önce "Çocukluğum olmadı benim." diye parmak kaldıran bir şaire söz verelim. İlhan Berk, Çınar adlı şiirinin sonuna bir bölüm ekler, şöyledir. Bir çocuğa duyuru. Ben 1978 yılı Aralık ayının 18. Cuma günü Kasımpaşa'da, Çınar değil mi ki oradadır, bir kahvede hem çayımı içiyor, hem Çınar'a bakıyor, hem de bu yazıyı yazıyorum. Bir çocuk başıma dikilmiş. Ne yazıyorsun? Diye sormuştu. Elimle Çınar'ı gösterince de, bitirince ben de okumak isterim, dedi. Çınar da bunu duyup gülmüştü. Şimdi ben o çocuğu nerede bulabilirim? Fırat da doğanın kaçınılmaz sonucu olarak bir gün büyüyecek. O zaman onu sırtıma alıp sokaklarda gezdiremeyeceğim. Belki de şimdi yaptığı gibi elini başına koyup, ''Baba, beni sırtına alsana.'' demeyi bir gün kendiliğinden bırakacak. Onun çocukluğunun bittiğini belki o zaman anlayacağım. Yıllar sonra, sanki gizli bir kentten söz eder gibi, ''Ben nasıl bir çocuktum baba, anlatsana.'' diye soracak. Ben de o zaman kendime, ''Şimdi ben o çocuğu nerede bulabilirim?'' diye sormamak için, onun dünyayı yeniden kuran sözlerini ve anlamı yerinden oynatan sorularını bir kenara yazmaya başladım. Önceleri bunları yayınlamak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama kirpi saçlı çocuğun sözleri öyle yerlere vardı ki, sıradanlığın sınırlarını zorlamaya başladı. Haydar Ergülen, denizlerin üzerinde yürüyen bir çocuğun ağzından yazdığı Eskiden Terzi adlı şiir kitabında şöyle der. Dün bir gece buldum. Şimdi eski bir çocuğun. Bendeki gözlerini yumdum. Onun için uyudum. Dün gece bütün yazdıklarımı açık unuttum. Ben de bu gece yorganı üstüme çekip gözlerimi yummadan önce siz Fırat'ın muhabbetinden eksik kalmayın diye onun sözlerini yazdığım defteri masamda açık unutacağım. Siz de okumayı unutmayın. Ama unutulmayacak bir şeyimiz varsa, o da çocukluğumuz değil midir? Söyleyin, öyle değil midir? 39 aylık. Mutfağın, salonun, çalışma odasının, banyonun ışıkları açık. Fırat, koridorun ortasına dikilmiş, kafasını havaya kaldırmış, heyecan içinde bağırıyor. Bütün ışıklar karışmış, bütün ışıklar karışmış. 43 aylık. Çocuk tiyatrosundayız. Ne biçim çocuk tiyatrosuysa, çocuklarını getiren anne babaların sayısı çocuklarınkinden fazla. Oyunun kahramanları olan kral ve kraliçe konuşuyorlar. Kral bağırıyor. Bir yavrumuz olsaydı ne kadar güzel olurdu. Bizden sonra ülkeyi o yönetirdi. Yüce Tanrım, neden çocuğumuz olmuyor bizim? Fırat fısıltıyla bana soruyor. Baba, kralın pidisi yok mu? Aptallaşan bende yanıt yok. 45 aylık. Birkaç dakika önce kikir kikir gülen Fırat oturma odasında diz çökmüş koltukların altına bakıyor. Bir yandan da ağlıyor. Ne oldu Fırat? Diye soruyorum. Bir şey mi yitirdin? Neden ağlıyorsun? Gülüşüm düştü baba, diye yanıtlıyor. Onu arıyorum. Ve ağlamaya devam ediyor. 46 aylık. Bir sabah konuk olduğumuz evde kahvaltı ettikten sonra çaylarımızı yudumluyoruz. Yemek masası toplanıyor. Fırat da emekleyerek masanın altında dolaşıyor. Birden bağırmaya başlıyor. Koşun, koşun! Karabiberler yerde geziyor. Karabiberler yerde geziyor. Yanına gittiğimizde bize ahşap taban döşemesindeki çatlağı gösteriyor. Çatlağın hemen yanına düşmüş olan reçel damlasının çevresinde yüzlerce küçük karınca hareket halinde, bir sürüsü de reçelden payını almak üzere delikten çıkmaya devam ediyor. Fırat'ın odasının duvarlarında annesiyle benim o doğmadan yıllar önce çekilmiş fotoğraflarımız var. Birini göstererek yakınıyor. Baba, beni niye çekmediniz? Size kızdım. Benimle niye resim çekmediniz? O fotoğrafı çektirdiğimiz zaman sen yoktun oğlum. Vardım, vardım. Yoktun oğlum, sen daha doğmamıştın. Vardım ya, siz beni göremiyordunuz. Ben de oradaydım. İçinizden size bakıyordum. Ben periye peri demem. Peri göze gözükmeyince. 1992 yılının şapkasından tavşan yerine bahar aylarını çıkardığı günlerinden birinde telefonum çaldı. Arayan genç bir kadındı. Bir kadın dergisi için yazı yazıp yazamayacağımı soruyordu. Derginin bir anti köşesi vardı. Ve her ay bir sanatçı buraya karşı olduğu bir konuda yazı yazıyordu. Öneriye önce şüpheyle yaklaştım. Sonra bu teklifi ancak konuyu kendim seçersem kabul edebileceğimi söyledim. İsteğim hemen onaylandı. Ertesi gün dergiyi arayıp hayvanat bahçeleriyle güzellik yarışmalarını birbirine bağlayan bir yazı yazacağımı bildirdim. Birkaç gün sonra da dergiye gidip yazıyı teslim ettim. Orada yazı ile birlikte yayınlanmak üzere fotoğraflarımı da çektiler. O zamanlar bugünkü gibi tombul, fok benzeri biri olmadığım için fotoğraf karelerini sığıyordum. Sorun çıkmadı. Haziran ayında da yazı, "Hayvan et, bahçesindeki güzellik yarışması" başlığı ile yayınlandı. Şimdi çoluğu çocuğu alıp o yazının içine yeniden girelim. Geçen yıl Ankara Hayvanat Bahçesi'nin sevimli foku aniden hastalanıp öldü. Yapılan otopside midesinden çivi, cam ve tel parçalarıyla taş ve kum taneleri çıktı. Fokun ölümünün onu doğal ortamından koparıp alan, hatta doğal ortamını da bozan o uygar insanların kendisine attıkları nesneler yüzünden olduğu anlaşıldı. Fok yavrusuna yiyecek sanıp havada kapıyor diye cam parçaları ve çivi atan insanların birkaçı, belki de aynı akşam bir gece kulübünde şarkıcıların başından aşağı gül yaprakları döküyor, paralar fırlatıyorlardı. Bir hayvan, midesinde cam parçaları ve çivilerle, acılar içinde kıvranarak ölen yavru fok. Bir bitki, arabesk fonda yırtık yaprakları, kirli ayakkabılar altında ezilen gül. Bir insan, fok yavrusuna çivi, yatmak ve etine sahip olmak için peşinde koştuğu şarkıcıya da gül yaprağı atan biri, içimizden biri. Neden anlatıyorum sizlere bunları? Çünkü metropollerin ortasındaki hayvanat bahçelerinin bana verdiği hep bir suçluluk duygusu olmuştur. Orada hayvanlar, kirli suların, demir parmaklıkların, tel örgülerin içinde sirk gurbetçileri gibi dururlar. Biz ise maymunlara sigara ikram etmek gibi girişimci ve kibar davranışlarla tavus kuşlarını kovalayıp kuyruklarından birer tüy koparma çabası içinde gezeriz hayvanat bahçesini. Hayvanların protesto ve grev hakları yoktur. İnsanların var mı ki çocuk? Yıllar önce yine Ankara Hayvanat Bahçesi'nde tüylerimi diken diken eden bir olaya tanık oldum. Bahçeyi çevreleyen duvarların da dışına taşan, acı dolu bir hayvan sesi ortalığı korkuya boğuyordu. Sabahtı. Sesin sahibini kedigillerin kafeslerinden birinde buldum. Bir köşede minik gözleriyle korku içinde bakan iki yavru leoparın annesi. Toparlayarak kafesin içinde dolanıyordu. Etrafı süpüren çöpçülerden biri durumu açıkladı. Dün yavruları almak ve anneden ayırarak ehlileştirmek isteyen görevlilere pençe atarak karşılık veren anne leoparın kafesten çıkan ayağı bu kişilerce sopayla vurularak kırılmıştı. Başaramamamın intikamını bu şekilde almışlardı. Leoparla bir an göz göze geldiğimde nefretinin soyut bir uzay kadar uçsuz bucaksız olduğunu anladım. Kendisine bir eşya, bir köle, bir gösteri canlısı olarak bakan insan türüne duyduğu sonsuz kini iliklerimde hissettim. Geçenlerde güzellik yarışmalarından birine katılan bir arkadaşım, yarışmadan söz ederken, salondaki birçok erkeğin kendilerine yiyecekmiş gibi baktıklarını, o an kendisini kafesteki bir hayvan gibi duyumsadığını söyledi. Bu sözler, yaşamı ve şiiri sorular üzerine kurulu olan beni, bu ipi kırık şairi yeni soru yumaklarına ve televizyondaki bir güzellik yarışmasını izlemeye yöneltti. Parlak ışıklar altında geleceklerinin bu yarışma sonucuna bağlı olduğuna inanmış genç kızlar. Bedenlerinin bütün çizgilerini, girinti çıkıntılarını gözler önüne seren mayolarla podyumdaydılar. Güzellik yarışması doğal yolla gelen, sonradan kazanılması olanaksız bir fiziksel yapının derecelendirilmesini içeriyordu. Kafesteki leoparın, nasıl ki leopar olarak doğmak kendi seçimi değilse, kızların da yarıştıkları ve sergiledikleri bedenlerine birkaç fırça darbesi dışında ekleyebilecekleri fazla bir şey yoktu. Estetikçilerin parmaklarının kalktığını görüyorum. Bir yetenekten, çaba ve emek ürününden çok, genetik bir mirasın taşıyıcısıydılar. Güzellik yarışması gazisi arkadaşımın sözlerini anımsayınca, ekranda kızlar yerine hayvanat bahçesinde dolaşan tavus kuşları görür gibi oldum. Ve bardaktan boşanırcasına sorular yağmuru başladı bu kıvırcık saçlı kafamda. Güzellik yarışmalarının kendi içlerinde bir dizi çelişkisi yok muydu? Sadece 20-25 kişi arasından seçilen güzeli, yarışmayı düzenleyen X kuruluşu, X güzeli olarak adlandırmak yerine ne hakla Türkiye güzeli olarak lanse edebiliyordu? Yarışmaya evliler ve dullar neden katılamıyorlardı? Evlenmek ya da boşanmak kadınları çirkinleştiriyor muydu? Yoksa bir kızın kızlığı bozulunca güzelliğinin büyüsü de mi bozuluyordu? Ya da benim bilmediğim bir takım geyik muhabbetleri mi vardı işin içinde? Jürideki milli çapkınlar, çapkın aktörler bu sıfatlarını kadın bedenlerini eşya gibi kullandıkları için almamışlar mıydı? O halde Matilde Manukyan'ın da jürilere alınması doğru olmaz mıydı? Genç kızlar, kadın bedenini aşağılayan bu kişilerin, bir bölümü kadını terbiye etmek için dayağın gerekli olduğunu söyleyen jüri üyelerinin, bedenlerini develendirmelerine nasıl izin veriyorlardı? Kızlar, podyuma neden mayo ile çıkıyorlardı? O zaman çıplak olarak yarışmaları gerekmez miydi? Gerçekte çok güzel olmak, çok çirkin olmak gibi bir olağan dışılık, bir anormallik değil miydi? Peki neden çok çirkinlerin katıldığı, en çirkinin seçildiği ve görkemli bir şekilde ödüllendirildiği yarışmalar yapılmıyordu? Çağdaş İnsanat Bahçesi'nin bir köşesindeki bu güzellik yarışması, karanlıkta uçuşan ateş böcekleri gibi gecenin içinden geçerek uykumu kaçırdı. Yarışmadaki genç kızlar kendilerini cinsel kimliklerine, evli mi bekar mı olduklarına bakarak değerlendiren bu yarışmada neler düşünüyorlardı? Onlar da kalçalarına, bacaklarına ve bedenlerinin diğer bölümlerine yiyecekmiş gibi bakan gözler görüp, kendilerini kafesteki hayvanlar gibi kıstırılmış ve aşağılanmış biri olarak duyumsamışlar mıydı? Yoksa ün ve zenginlik düşlerinin pırıltılarıyla kendilerini kanatlı periler gibi mi görüyorlardı? Neden anlatıyorum bütün bunları sizlere? Çünkü sabaha karşı daldığım uykumun en pireler uçuşan yerinde kendimi hayvan et bahçesindeki bir güzellik yarışmasında jüri üyesi olarak gördüm. Oyumu kime mi verdim? Kime olacak? İskelete. Bu son, dedi kedi gökdeleni. Numara 57. adlı uzun şiirimden kendimin göz yumasıyla araklanmıştır. Düz yazı her zaman şiirden bir şeyler çalmamış mıdır zaten? Yayınlandıktan sonra hayvanlar arasında dedikodulara yol açan bu yazı, Güzellik Kraliçesi adayları tarafından okunmadı büyük olasılıkla. Her neyse, yine de onlara kırgın değilim. Benim sizlere anlatmak istediğim, yazı yayınlandıktan sonra başıma gelenler. Birkaç gün sonra sakal tıraşı olmak için iş yerimin yakınındaki berbere gittim. Berberin kanaryasının selamını aldıktan sonra tıraş koltuğuna oturdum. Berber sakallarımı kılların tarihinin derinliklerine gömmeye başlamadan önce alışılmadık bir şey yaptı. Dolapların birinden mis gibi kokan bir damat havlusu çıkardı ve boynuma bağladı. Ardından ustalık sınavında kullandığı sedef kakmalı usturasını gün ışığında dans ettirdi. Yüzümün derisini sıcak ve nemli havlularla yumuşattıktan sonra tıraş etti. O kadar özenerek tıraş ediyordu ki pirelendim. Yoksa berber tıraş parasına zam mı yapmıştı? Yoo, duvarda asılı duran fiyat listesi değişmemişti. Derken bıyıklarımı makasla düzelttikten sonra yine o güne kadar yapmadığı bir şey yaptı. Burun deliklerimin içinde tozlara karşı nöbet tutan kılları makaslayıverdi. Ardından da çakmağını yakarak kulağımın içinde boy gösteren kılımsıları kavurdu. İyice tedirgin olmuştum. Bu kadarla kalsa iyi. Tıraşın bitiminde alnımı kolonya ile ovup beynimin kabuğuna masaj yaptı. Sonunda yine özel bir bölmeden çıkardığı Avrupa malı bir erkek kokusunu sıkarken baklayı gıdığımın altından çıkardı. "Abi," dedi, "bugün senin fotoğrafını gazetede gördüm. Ünlü bir şairmişsin meğerse. Kusura bakma, bilmiyordum. Gazetede söylediklerinde çok haklısın abi. Ben de senin gibi düşünüyorum. İmzalı bir kitabını rica etsem, ayıp olmaz değil mi abi?" Berberin suratına mefaülüm mefaülüm baktım. "Hangi gazetede gördün beni?" Adını söylediği gazete, kumsalda üstsüz iki turist kızın fotoğrafını gizlice çekip altına "Helga ile Ulrike, bizim ateşimizi deniz değil, ancak Türk erkekleri söndürebilir," dedi yazan ve asparagas haberlerle tıka basa doldurulan gazetelerden biriydi. İçinde köşe yazarından çok kadın memesi bulunurdu. Bu yüzden sütçüler ve oturdukları kentin yakınından tren yolu geçmeyen öküzler tarafından çok okunurdu. İyice şaşırmıştım. Gazeteyi sorduğumda çarşı kasabının aldığını söyledi. "Bu konu beni yakından ilgilendiriyor," deyip götürmüş gazeteyi. Berberin çırağı bir koşu gidip yeni bir gazete aldı. Gazetenin arka sayfasında yarı çıplak bir hatun fotoğrafı vardı. Ve bu dişi kedi, kendisini kütürdetmek isteyenler için bazı ön ve arka bilgiler veriyordu. Hatunun hemen altındaki yazıda benim fotoğrafım bulunmaktaydı. Ve ben tam tamına hatun kişinin göbeğinden yeni düşmüş gibi bakıyordum. Fotoğrafım kadın dergisindeki yazı için çekilen fotoğraftı ve altında "Yarışan ne? Şair Akgün Akova, kızlar genetik olarak kazandıkları bir fiziksel yapı ile yarışıyor. Allah vergisinin yarışması mı olur?" dedi yazıyordu. Artık mefailün mefailün değil, failatün failatün bakmaya başlamıştım. Fotoğrafın yanındaki manda gözü büyüklüğündeki başlığı okudum. Güzellik yarışmalarına bir erkeğin tepkisi. Güzelleri neden hep çapkınlara seçtiriyorlar? Haberin yazısı ise şöyleydi. Şair Akgün Akova, jürilerdeki milli çapkınlar, çapkın aktörler ve çapkın şarkıcılar bu ünvanlarını kadınları eşya gibi kullandıkları için aldı. O halde Matilde Manukyan'ın da jüri üyeliğine alınması gerekmez mi? Dedi. Güzellik yarışmalarını hayvan et bahçesi olarak değerlendiren ünlü şair, neden bu yarışmalara sadece bekar kızlar katılabiliyor? Neden evliler ve dullar katılamıyor? Yoksa bir kız bekareti bozulunca çirkinleşiyor mu? diye sordu. Haber bu kadardı. Kadın dergisinde yayınlanan yazımın orasından burasından apartmalar yapılmış, o dergideki fotoğrafım olduğu gibi araklanmış ve ben sanki o gazeteden biriyle görüşmüşüm havası yaratılmıştı. Yazının aslından söz edilmediği gibi şunu demeye getiriliyordum. Yahu şu güzelleri biraz da biz seçsek. Berberden çıkınca telefona sarılıp kadın dergisini aradım. Dergi ile gazete birbirine rakip iki medya grubu tarafından yayınlanıyordu. Dergi sorumlusuna gazetede çıkan yazıdan söz ettim. Gülerek dedi. Ne e'si diye çıkıştım. Sizden ve benden izinsiz çıkan bu yazıya karşı bir şey yapmayacak mısınız? Yanıt kısa ve şekersizdi. Hayır. Ama dedim, hırsızlık değil mi yaptıkları? Önemli değil dedi. Biz de onların dergilerinden ve gazetelerinden alıntı yapıyoruz. Telefonu kötü harf kopmaya başlayan ağzımdan uzaklaştırıp yandaki aynaya baktım. Annemin yumurtasıyla babamın sperminin işbirliği sonucu yaşamdan alıntılanmış olan yüzümdeki şapşalca anlamla göz göze geldim. Yüzümün alın bölümünü hemen buldum ama tı bölümünü bulamadım. Kadın telefonun karşı tarafında alıntı ve çalıntı konularında küçük bir konferansa başlamıştı ki telefonu kapattım. Çünkü çok alınmıştım. Gazetede görülmemden birkaç gün sonra oturduğum şehirde artık tanınan biri olduğumu fark ettim. Mahallenin manavı bana meyve verirken çürük ve eziklerini ayırıyor, kasap et tartarken söylediğimden fazla gelen bölümünü geri almıyor, resmi dairelere işim düştüğünde ben ikram edilen çayı müdürün odasında yudumlarken gereken işlemlerim memurlar tarafından özenle yapılıyordu. Oysa o zamana kadar yüzü aşkın şiirim edebiyat dergilerinde yayınlanmış ve bundan kimsenin haberi olmamıştı. Rastlantı eseri duyanların ise kılı bile kıpırdamamıştı. Affedersiniz, kılı kıpırdayanlar vardı elbet. Onlar da bu şair adayını ne olur ne olmaz diye fişlediler. Sonra zamanın tekerleği bütün anıları ezdi geçti ve bu güzellik yarışması haberi de unutuldu gitti. Belleğim de onu bir yerlere ödünç verdi. Ama 6 yıl sonra başka bir dergide Gökhan Akçura'nın Türkiye'de yapılan güzellik yarışmalarının tarihini anlatan yazısını okuyunca beynim kaşındı. Şimdi o yazılardan öğrendiklerimi ve çıkardıklarımı, çamaşırlarımı da kuruttuğum ipe siz de öğrenin diye asayım. Türkiye'deki ilk güzellik yarışmasını açık gözlü birinin yönettiği bir film şirketi 1925 ya da 1926 yıllarında düzenlemiş. Yarışmada sahneye çıkan kızların bazıları alkış ve ıslıklarla karşılanmış. Bir takım bışkınlar beğendikleri kızlar için tezahürat yapmışlar. Gazetenin alaya aldıkları bu yarışmayı Araksi Çetinyan adında bir Ermeni kızı kazanmış. Onun bu yarışmayı kazanmasında kendi sahasında olmasının rolü vardı mutlaka. Çünkü Çetinyan yarışmanın yapıldığı Melek Sineması'nda yer gösterici olarak çalışıyormuş. Ülkemizde yapılan ilk resmi ve ciddi güzellik yarışmasını gerçekleştirmek ise 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne nasip olmuş. Her namuslu Türk kızının katılabileceğinin belirtildiği bu yarışma şartnamesinde şöyle bir madde de var. Bar kadınları müsabakaya iştirak edemezler. Aday fotoğraflarının Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanması aylar boyunca sürmüş. Bu zaman içinde gazeteye gönderilen mektuplar ise başka bir yazının konusu olabilir. Ama tadımlık olsun diye birinden söz edeyim. Bir kadın okur, Cumhuriyet tarihinin ilk feministlerinden biri miydi? Şöyle yazmış, kadın güzelliğinden erkekler anlamaz. Bazı kötü niyetli kişiler de ellerine geçirdikleri genç kız fotoğraflarını onlardan habersiz gazeteye yollayarak bazı evlerde aile facialarına yol açmışlar. Bunun sonucunda Cumhuriyet'te çıkan bir yazıda şöyle denmiş: